Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 97.
Günüzki konserde ilginç iki parça çalınıyordu. Bozkır'daki Kral Lear üzerine bir fantezi ve Bach'ın anısına bir kuartet. İki parça da yeniydi ve yeni bir biçimde yazılmıştı. Levin bu konuda fikir edinmek istiyordu. Levin baldızını koltuğuna götürdü. Elinden geldiğince yan tutmadan ve dikkatle dinlemeye karar vererek bir sütunun yanında ayakta durdu. Dikkatini dağıtmamaya, bakışlarını elini sallayarak canını sıkacak biçimde ilgisini dağıtan beyaz kravatlı yer gösteren adamın konseri dinlemek için kulaklarını kurdelelerle kapatmış olan geniş şapkalı hanımları, ya hiçbir şeyle ilgilenmeyen ya da müzik dışında her şeyle ilgilenen bütün bu insanlara dağıtmamaya çalışıyordu. Hevesliler ve gevezelerle göz göze gelmekten kaçınıyor ve bakışları yerde ayakta durmuş dinliyordu. Ama Kral Lear fantezisini dinledikçe bu konuda belirli bir fikir edinebilecek durumda olmadığını hissediyordu. Duygularının müzikal anlatımı durmadan yoğunlaşır gibi oluyor ama sonra başlangıç müziğine dönerek paramparça dağılıyordu. Kimi zaman da durup dururken yalnızca bestecinin kaprisi yüzünden karışık sesler duyuluyordu. Hatta bazen çok iyi olan bu müzikli anlatımın sesleri tümüyle uyumadık ve hiç hazırlıksız olduğundan hoş değildi. Sevinç ve hüzün, umut, sevgi, zafer birden yok yere bir derinin duyguları gibi ortaya çıkıyor. Sonra yine aynı şekilde bir derideki hiç beklenmedik bir anda ortadan yokuluveriyordu. Parça çalındığı sürece Levin dansçıları seyreden bir sağırın hissettiğine benzer duygulara kapıldı. Parça bitince çok şaşırdı ve boşu boşuna dikkatini zorladığından büyük bir yorgunluk duydu. Herkes kalktı, yürümeye konuşmaya başladı. Levin başkalarının deyimine göre duyduğu şaşkınlığı anlatmak isteyerek tanıdığı birilerini aramaya başladı. Çok tanınmış bir müzikçinin Petsov'la konuştuğunu görünce çok sevindi. Petsov ciddi bir sesle "Çok hoş," diyordu. "Merhaba Konstantin Dimitriyeviç, ne kadar renkli. Kordelya'nın yaklaşmakta olduğunu hissedildiği o Dazevik Vablişe, kızın kaderle savaşa girdiği bölüm ne kadar zengin değil mi?" "Burada Kordelya'yı nerede görüyorsunuz?" diye sordu Levin. Bozkırlardaki Kral Lear'ın söz konusu olduğunu unutuvermişti. Petsov elinde tuttuğu parlak kağıda basılmış programın üzerine vurup Levin'e uzatarak "Evet, Kordelya görünüyor," dedi. Levin ancak o zaman fantezinin adını anımsadı ve programın bir köşesine bastırılmış olan Shakespeare şiirinin Rusça çevirisini aceleyle okudu. Petsov konuştuğu adam gittikten sonra başka konuşacak kimsenin kalmadığından Levin'e "Bu olmadan izlenemez," dedi. Perde arasında Levin'le Petsov Wagner ekolünün üstün yanlarını ve kusurlarını tartıştılar. Levin Wagner'in ve ondan yana olanların tıpkı şiirin resmin yapılması gereken yüz çizgilerini belirtmeye kalkışmasındaki gibi müziği başka bir sanat dalının alanına sokmak olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Bunun gibi bir yanılgıya örnek olarak da yaptığı bir heykelin kaidesi üzerinde yükselen şiirsel imgelerin görüntülerini mermerde canlandırmayı düşleyen bir heykelci örneğini verdi. "Bu görüntüler heykelcide öylesine belirsiz görüntülerdir ki merdivene tutunmuşlardı," dedi Levin. Bu cümle çok hoşuna giderdi ama bunu daha önce söyleyip söyleyemediğini, özellikle de Petsov'a söyleyip söylemediğini anımsamıyordu. Bu yüzden cümleyi söyler söylemez utanır gibi oldu. Petsov ise sanatın bir bütün olduğunu ve ancak bütün türlerin birleştiği zaman en yüksek belirtme gücüne erişeceğini kanıtlamaya çalışıyordu. Levin ikinci parçayı dinleyemiyordu artık. Petsov yanına gelip oturmuş, durmadan konuşuyor, parçayı Rafael öncesi ressamların doğallığıyla karşılaştırıyor ve onu çok basit, yararsız, aşırı şişirilmiş ve tumturaklı bulduğunu söylüyordu. Levin çıkarken pek çok tanıdığıyla karşılaştı. Onlarla politikadan, müzikten vesaireden konuştu. Bu arada Kont Bolü'de gördü ve Kontes'e yapacağı ziyareti anımsadı. Bayan Lvov Levin'e, "O halde hemen oraya gidin," dedi. "Belki konuk kabul etmezler. Sonra toplantıya gelir, beni alırsınız. Sizi orada bekleyeceğim." Levin, Kontes Bolü'nün konağının holünde "Konuk kabul ediyorlar mı acaba?" diye sordu. Kapıcı onun kürklü paltosunu çıkarırken kararlı, "Kabul ediyorlar bayım," diye yanıt verdi. Levin içini çekerek "Çok yazık," diye düşündü. Eldivenlerini çıkardı, şapkasını düzeltti. "Buraya ne yapmaya geliyorum? Ne diyeceğim?" Levin birinci salonda kapıda endişeli ve ciddi bir yüzde uşağa emir veren Kontes'le karşılaştı. Kontes konuğunu görünce gülümsedi. Onu bazı seslerin duyulduğu yandaki küçük salona buyur etti. Salonda koltuklara oturmuş Kontes'in iki kızıyla Levin'in tanıdığı Moskovalı bir albay oturuyordu. Levin bayanlara yaklaştı. Selam verip kanepeye oturdu. Şapkasını dizlerinin üstüne koydu. Karınız nasıl? Konserde miydiniz siz de? Biz gidemedik. Annemin bir cenaze törenine katılması gerekti. Evet, biliyorum dedi Levin. Ne ani bir ölüm. Kontes salona döndü. Levin'in yanına oturdu ve ona karısıyla ve konserle ilgili sorular sordu. Levin soruları yanıtladı. Bayan Apraksina'nın ani ölümüne döndü yine. Sağlığı pek iyi değildi zaten. Dün operada mıydınız? Evet. Luca çok güzeldi. Evet, çok güzeldi dedi Levin. Kendisi hakkında ne düşünürlerse düşünsünler, pek umursamadığı için bu aktrisin sanat gücünün bazı yanları üzerinde yüzlerce kez duyduğu söylentileri yineledi. Kontes Bore dinliyor görünüyordu. Levin yeterince konuştuktan sonra sustu. O zamana kadar sesini çıkarmamış olan albay söze başladı. O da operadan ve ışıklandırmadan söz etti. Sonunda bir iki sözcükle Turinlerin evinde düzenlemeyi düşündükleri Folle Journée'ü anlattıktan sonra gülümsedi, ayağa kalktı ve izin istedi. Levin de ayağa kalktı ama konsesin yüzüne bakınca gitme zamanının henüz gelmemiş olduğunu anladı. İki dakika daha beklemesi gerekiyordu. Yeniden oturdu. Hemen hemen her zaman bunun çok saçma olduğunu düşünüyor, söyleyecek bir şey bulamıyor ve susuyordu. Kontes, halk toplantısına gitmiyor musunuz? Çok ilginçmiş diyorlar diye söze başladı. Gideceğim, uğrayıp alacağıma söz verdim. Bel sörünme dedi Levin. Yeniden sessizlik oldu. Anne ile kız yeniden bakıştılar. Levin galiba gitme vakti geldi diye düşündü. Ayağa kalktı, hanımlar elini sıktılar ve karısına milşoz yolladılar. Kapıcı kürklü paltosunu uzatırken Levin'e beyefendi nerede oturuyorlar diye sordu. Adresi hemen güzel ciltli büyük bir deftere yazdı. Levin herkesin aynı şeyi yaptığını düşünerek kendini avuttu. Benim için fark etmez elbette ama yine de ayıp ve saçma bir şey bu diye düşündü. Oradan eve götüreceği baldızını almak için komitenin halk toplantısına geçti. Hemen hemen bütün sosyete bu toplantıdaydı. Levin geldiğinde çok ilginç olduğu söylenen çalışma raporu okunuyordu. Okuma bitince gruplar oluştu. Levin Svijaska ile karşılaştı. Svijaski onu akşama ünlü raporun okunacağı tarım derneğinin toplantısına çağırdı. Yarışlardan yeni dönen Stepan Arkadyeviç'e ve pek çok tanıdığına rastladı. Levin konuşuyor ve bir akşam daveti, yeni bir oyun ya da ünlü bir dava ile ilgili tartışmaları dinliyordu. Ama yavaş yavaş hissetmeye başladığı yorgunluktan olacak, dava konusunda öyle saçma bir söz etti ki, daha sonra pek çok kez aklına geldiğinde tiksintiyle düşünmeden edemedi bu sözü. Rusya'da yargılanan bir yabancıya verilecek ceza konusunda konuşurlarken, birisi onu sürgün etmenin çok yersiz bir ceza olduğunu söylediği zaman, Levin bir gün önce tanıdıklarından birinden duyduğu sözleri yineledi. Bir yabancıya sürgün cezası vermenin bir turna balığını suya koyarak cezalandırmak gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Levin daha sonra arkadaşlarından birinden duyduğu ve kendisininmiş gibi kullandığı bu cümlenin Korilov'un fobilerinden birinde olunduğunu anımsadı. Arkadaşı bir gazetede okuduğu sözcüğü yinelemişti yalnızca. Baldızı ile birlikte eve dönünce Kitty'yi sağlıklı ve neşeli buldu. Sonra kulübe gitti. Levin ortalık iyice canlandığı bir sırada kulübe geldi. Onunla birlikte kalabalık ve çağrılı kulüp üyesi grup da geliyordu. Üniversite yıllarından bu yana Moskova'da yaşadığı ve sosyeteye girdiği halde kulübe ayak basmamıştı. Kulübün yerini ve bazı yerleşim ayrıntılarını anımsıyordu ama orada eskiden neler hissettiğini iyice unutmuştu. Daire biçimindeki geniş avluya girdi, arabadan indi, merdiveni tırmandı, kapıcının sessizce açıp selam verdiği kapıdan geçti. Levin birinci vestiyerde kulüp üyelerini yukarı taşımaktansa aşağıda bırakmayı yeğledikleri kürklü paltolarını ve galoşlarını görür görmez gelişini bildiren o gizemli zilin çalışını duyup halı döşeli merdivenin başındaki sahanlığı süsleyen heykeli ve kapının önünde hiç acele etmeden geç de kalmadan yeni gelene bakıp kapıyı açan tanıdığı üçüncü kapıcıyı fark edince kendini kulübün o eski rahat ve bildik havası içinde buluverdi. Şapkasını holde bırakması gerektiğini unutan Levin'e kapıcı, "Lütfen şapkanızı bana verin," dedi. "Uzun zamandır gelmiyorsunuz. Prens dün sizi yazdırdı. Prens Stefan Arkadyeviç henüz gelmedi." Kapıcı hem Levin'i hem de onun akrabalarını ve dostlarını tanıyordu. Levin'e hemen hemen tanıdığı herkesten söz etti. Levin birinci salona girdi. Bir paravan, sağdaki bir sıranın üstüne oturmuş meyve satan bir adamın bulunduğu bölmeyi ayırıyordu. Sonra çok yavaş yürüyen yaşlı bir adamı geçerek tıklım tıklım dolu, büyük bir gürültü duyulan yemek salonuna girdi. Davetlilere bakarak tümü de dolu olan masaların çevresinden dolandı. Davetliler arasında şurada burada birbirlerine hiç benzemeyen yaşlı ya da genç, Levi'nin yakın dostları ya da uzaktan tanıdıkları vardı. Hoşnutsuz ya da endişeli hiçbir yüz görünmüyordu. Tümü de maddi yaşamın zevklerinden rahatça yararlanabilmek için şapkalarıyla birlikte sıkıntılarını ve endişelerini de bırakmış gibiydiler. Svijaski ve Scherbatski, Nevodovski, yaşlı prens Vronski, Sergey Ivanoviç de buradaydı. Yaşlı prens gülümseyerek elini uzatırken sordu. "Hey, neden geç kaldın?" Yeleğinin düğmesini iliklenmiş peçetesini düzelterek ekledi. "Kitty nasıl?" "İyi, üçü birden bizde akşam yemeği yiyor." "Ah Alinalar, Nadinalar, bizim masada yer yok. Şuraya git ve hemen otur," dedi yaşlı prens. Levin'e sırtını dönerek yayın balığı çorbası tabağını dikkatle aldı. Biraz öteden hoş bir ses, "Levin, buraya gel," diye bağırdı. Trovtsin'di bu. Genç bir subayla oturuyordu. Yanlarında ters çevrilmiş iki iskemle vardı. Levin sevinçle onu çağıranların yanına gitti. Trovtsin her zaman sevmişti. Kitty'ye evlenme önermesinin anısıyla bağlıydı ona. Bugün katıldığı bütün üstün nitelikli tartışmalardan sonra Trovtsin'in bön görünüşü ona özellikle hoş geliyordu. "Bu iskemleler sizin ve Oblonski için," dedi. "O da birazdan gelir." Yanında dimdik duran gülen gözlü subay Pyotr Gagin'di. Trovtsin onu tanıttı. "Oblonski hep geç kalır." "Aa işte." Oblonski onlara yaklaşarak, "Geldin mi?" dedi. "Merhaba." "Aperatif aldın mı?" "Hayır." "İyi, gidelim." Levin kalktı, ikisi birden çeşitli mezeler ve vodkalarla donatılmış büyük bir masaya yaklaştılar. Birkaç düzine meze arasında her zevke göre meze bulunuyor gibiydi. Ama Stepan Arkadyevich başka bir şey istedi ve orada bulunan uşaklardan biri hemen istenen mezeyi getirdi. İkisi de birer kadeh içip masaya döndüler. Balık çorbalarını yedikten sonra Gagin'e bir şişe şampanya getirdiler. O da dört kadehi doldurdu. Başka bir şişe daha istedi. Acıkmıştı. Bu yüzden de zevkle yiyip içiyordu. Daha büyük bir zevkle de arkadaşlarının sıradan ve neşeli konuşmalarına katılıyordu. Gagin sesini alçaltarak yeni bir Petersburg fıkrası anlattı. Fıkra yersiz ve saçma olmasına karşılık öyle gülünçtü ki Levin kahkahalarla güldü. Yakında oturanlar dönüp ona baktılar. Stepan Arkadyevich, "Bu tam da nefret ettiğim gibi bir fıkra. Onu biliyor musun?" diye sordu. "Ah, çok hoştur uşağı. Bir şişe daha ver," dedi. Sonra fıkrayı anlatmaya başladı. Şampanya dolu, çok zarif iki kadeh getiren yaşlı uşak, Stepan Arkadyevich'in sözünü keserek, "Pyotr İliç Vinovski size bunu sunuyor," dedi. Uşak Levin'le Oblonski'ye söylüyordu bunu. Stepan Arkadyevich kadehi aldı. Masanın öbür ucunda oturan, gülümseyerek ona başını sallayan, dazlak kafalı, bıyıklı, kızıl sarı bir adamla bakıştı. "Kim bu?" diye sordu Levin. "Anımsamıyor musun? Onunla bende karşılaşmıştın. Yiğit çocuktur." Levin de kadehi aldı ve aynı hareketi yaptı. Stepan Arkadyevich'in anlattığı fıkra da oldukça gülünçtü. Levin de bir fıkra anlattı ve beğenildi. Daha sonra atlardan, o günkü koşulardan, Vronski'nin atı Atlas'ın büyük ödülü kazanmasından söz edildi. Levin yemeğin sonuna geldiklerini fark etmedi. Stepan Arkadyevich iskemlesinin arkalığına yaslanarak, "Aa işte o," diye bağırdı. Yanında dev yapılı bir albayla gelen Vronski'ye elini uzattı. Kulüpte egemen olan genellikle neşeli hava Vronski'nin yüzünden de belli oluyordu. Stepan Arkadyevich'in kulağına doğru neşeyle eğilerek bir şeyler mırıldandı. Aynı neşeli gülümsemesiyle Levin'e elini uzattı. "Sizinle karşılaştığıma çok sevindim," dedi. "Seçimlerden sonra sizi aradım ama gitmiş olduğunuzu söylediler." "Oh, ben aynı gün ayrıldım. Atınızdan söz ediyorduk. Sizi kutlarım," dedi Levin. "Çok iyi bir koşu atınız var." "Sanırım sizin de atlarınız var." "Hayır, babamın vardı ama ben de bu işten anlarım biraz." Stepan Arkadyevich sordu. "Yemeğini nerede yedin?" "Stulun arkasındaki ikinci masada." "Albay, başarısını kutladık," dedi. "İkinci imparatorluk ödülü bu. Onun atlardaki şansı kadar keşke benim de oyunda şansım olsaydı. Neyse, zaman yitirmeyelim. Kumar salonuna gideceğim ben," dedi ve uzaklaştı. Vronski, Trovatsin'in sorusuna, "Yashvin bu," diye yanıt verdi. Yanlarındaki boşalan bir masaya oturdu. Ona sunulan bir kadeh şampanyayı içti ve bir şişe daha istedi. Levin içtiği şarabın mı yoksa kulübün etkisinden midir nedir? Ronski ile at yetiştiriciliği konusunda konuşmaya başladı ve bu adama karşı artık düşmanlık duymadığını büyük bir sevinçle gördü. Hatta ona karısının kendisiyle Prenses Maria Borisovna'nın evinde karşılaştığını bile söyleyiverdi. Stepan Arkadyevich, Maria Borisovna eşsiz bir kadındır dedi. Sonra prenses konusunda herkesi güldüren bir fıkra anlattı. Özellikle Vronski öyle içten gülüyordu ki Levin ona karşı hiçbir kırgınlığının kalmadığını hissetti. Stepan Arkadyevich, neyse bitirdiyseniz çıkalım dedi gülümseyerek ayağa kalktı. Levin masadan kalkıp yürürken kendini tuhaf hissediyordu. Kolları alışkın olmadığı biçimde düzenli ve hafif sallanıyordu. Gagin'le birlikte bilardo salonuna gitmek için büyük salondan geçti. Büyük salonun orta yerinde kayınbabasıyla karşılaştı. Prens Levin'i kolundan tutarak "Bizim tembeller tapınağımızı nasıl buluyorsun?" diye sordu.
Ayrım sonu.